Çocuklarıma Mektuplar, Antonio Gramsci, Belge Yayınları, 2. baskı, Şubat 1998. Türkçe'ye çeviren Meral ve Cemal Erez. Bu kitap 136 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 6 Nisan 2011. Okuyan Hakan Dilaver. Örneğin senin için beni ilgilendiren şey, çok ve tam bir çalışma yapman, aynı zamanda kararlı cesaretle dolu, güçlü, sağlıklı olmandır. Kısacası iyi dinlenmen, iştahlı yemek yemen ve benzeri gibi şeyler beni ilgilendiriyor. Her şey sıkı sıkıya birbirine bağlı ve bütündür. Eğer bütünün bir tek parçası eksik ya da bütünü bozuyorsa, öz de bozulur. Çocuklarıma Mektuplar. Çağımızın en büyük Marksist düşünürlerinden ve işçi sınıfı önderlerinden olan Antonio Gramsci, 1891 yılında Sardunya Adası'ndaki küçük bir kasabada Ales'te doğdu. Yoksul bir ailenin çocuğu olan Gramsci, öğrenimini çok zor koşullar altında sürdürdü. Sosyalist hareket ve işçi sınıfıyla bağlantısını daha 1911'lerde Torino'daki üniversite öğrenimi sırasında kurmuştu. Sosyalist Parti'nin muhalefet grubunda yer alan Gramsci, 1915'te partinin yayın organı olan Il Grido del Popolo'nun yazı kuruluna katılır. 1919'da Togliatti ve Terracini ile birlikte Ordino Novo'yu çıkararak bu gazetenin etrafında kısa süre sonra Komünist Parti'ye dönüşecek olan hareketi oluştururlar, işçilerin başlattığı yaygın fabrika işgallerini destekler ve Sovyetlerin oluşturulması için çalışır. Gramsci 1921'de partiyi Komintern Yürütme Kurulu'nda temsil eder. 1922'de iktidara gelen faşistlere karşı yürütülen mücadele içinde yer alır. 1923'te Viyana'daki Komintern'e bağlı antifaşist büronun başına geçer. 1924'te Komünist Parti'den milletvekili seçilir. İyice azgınlaşan faşist baskı karşısında kendisine yurt dışına kaçmasını önerenlere şöyle der: İşçi sınıfı İtalya'dadır, bizim de yerimiz burasıdır. Ve sosyal demokratların ve diğerlerinin tersine parti ülkeyi terk etmeme kararı alır. Gramsci 1926'da uydurma gerekçelerle tutuklanır. Ustica adasına hapsedilir, 1928'de 20 yıl hapse mahkum olur. Cezaevi koşulları kötü olan sağlığını daha da bozar ama bu bir felsefe siyasal düşünce ansiklopedisi niteliği taşıyan hapishane defterlerini yazmasını, hayatla ve işçi sınıf hareketiyle olan bağlantısının sürmesini engellemez. Gramsci 1935'te yapılan uluslararası baskı sonucunda bir kliniğe kaldırılır, 27 Nisan 1937'de ölür. Gramsci'nin çocuklarına yazdığı ya da çocukluğuyla ilgili olan elimizdeki kitaplar, onun iç dünyasının zenginliğini, yaşama olan sımsıkı bağlılığını çocuklarıyla kurmaya çalıştığı diyalog içinde göstermektedir. İtalyanca baskıda Gramsci'nin mektuplarında sözünü ettiği masallar da kitaba eklenmiştir. Sevgili küçük okuyuculara. Sevgili küçükler, masalların, efsane ve öykülerin düş dünyasına daldığınızda aranızdan çok azı bu dünyayı kuranların adını öğrenmeye ve hatırlamaya çalışmıştır. Onlar sizi rengarenk, düşsel kanatlar üstünden doğrudan doğruya insan yaşamıyla, acılarıyla dolu bir dünyaya kadar her yerde dolaştırırlar. Eğer şimdi ben Kırmızı Şapkalı Kızın ve Pamuk Prenses'in Puccettino ve Agallini'li Belverde'nin babalarının kim olduğunu sorsam, eminim ki Pinokyo'nun Lucignolo ile birlikte oyuncaklar ülkesine gittiği zaman yaptığı gibi sizin de ağzınız bir karış açık kalacak. İnanın bu çok kötü bir şey, çünkü sizin zayıf belleğiniz ya da dikkatsizliğiniz her şeyden önce bu kağıttan yapılmış arkadaşlarınıza karşı bir haksızlıktır. Hem sonra bu kahramanların babalarının adları, burada size Collodi, Perrault, Andersen, Swift, Gozzi, Grimm, Defoe, Kipling adlarını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Onlara karşı büyük bir saygıyla duyulan hayranlığın ötesinde en azından bir minnet borcu olarak hatırlanmaya değer. Şimdi sevgili küçük okuyucular, bize Delio ve Giuliano'ya gönderdiği tatlı heyecanlarla dolu mektupları, kirpi ağacının masalını, iki küçük serçenin acıklı öyküsünü yazan ya da fillerin ve kurbağaların saflıklarını düşünerek geride bıraktığı çocukluğunun serüvenli balık avlarını anlatarak eğlenen, bugün tanımak fırsatını bulduğumuz bu baba, her sevgili varlıktan daha çok sevilmeye ve hatırlanmaya değer. Bu yalnızca farkında olmadan sizin içinde yazdığı sayfalardan ötürü değil, bizzat kendi yaşamından ötürüdür. Nasıl yaşadığı, ne kadar acı çektiği düşünülerek sevilmeli ve anılmalıdır. Antonio Gramsci'nin yaşamını bir masala benzetebilirsiniz. Bu doğrudur. Çünkü hayat herkes için var olmayan bir kadere bağlamak isteyenin arzusuna göre güller ve dikenlerle dolu, güzel ya da çirkin bir masaldır. Giuliano'nun fillerinin, kirpilerinin çevresinde geçen bütün bu mektuplarda ve öykülerde okuyup hayran olacağınız apologlarda bunları yazanın kim olduğunu belleğinize iyice yerleştirmeniz ve onun öncelikle bir yazar değil, insan olmak istediğini anımsamanız için şimdi size Gramsci'nin bu masalımsı hayatını anlatacağım. Antonio Gramsci geçen yüzyılın ortalarında, Ocak ayında din adamlarının, çobanların, ozan ve savaşçıların, işçi ve köylülerin mis kokulu verimli toprakları üstünde yaşadığı Sardunya Adası'nın bir köyünde doğdu. Arçi tepesinden Campidone yaylasına doğru esen sert rüzgarlara bağrını vermiş, gri sünger taşından yapılma iki katlı yoksul bir evde doğdu. Sevgili adasında geçirdiği ilk çocukluk yılları masal dünyasının renkliliği içindeydi. İlk yılları diyorum çünkü sevgili küçük okuyucularım, o da sizin gibi sağlıklı bir ağacın yeni baş vermiş filizleri kadar dimdik doğmuştu. Ama sonra 2 yaşını bitirir bitirmez günün birinde düştü. Biliyorum bana bütün çocukların düştüğünü söyleyeceksiniz ama Antonio bu düşüşten sonra zayıf ve kırgın kaldı ve tüm yaşamı boyunca bunun acısını çekti. Bununla birlikte ilk çocukluk ve gençlik yıllarında adadaki tüm hayvanları ve bitkileri teker teker tanıdı. Yeryüzünü canlandıran bütün yaratıklara taşıdığı aşk ve sevgi gücü olmasaydı, hiçbir zaman gövdesindeki zayıflığı yenemeyecek, kendine güveni olmayacaktı. Tabii Antonio da sizler gibi okula gitti. Oraya gitmek için her gün yağmur çamur güneş demeden koltuğunun altında kitaplarıyla kilometrelerce yürüyordu. Okulda başarılı oldu. Sınıfın en küçüğü ve en çalışkanıydı. Elinden geldiğince arkadaşlarına yardımcı oluyordu. Bunu yürekli ve çok iyi bir insan olduğu için yapıyordu. Öylesine iyi yürekliydi ki kendisini bile aşıyordu. Okula başladığından beri içinde çalışma tutkusu yerleşmişti. Evde bulduğu bütün kitapları okuyor, her şeyi öğrenmek istiyordu. Kitapları daha iyi anlamak istediği zaman büyük bir gayretle ağaçları, çiçekleri, hayvanları, tüm doğayı ve evreni kavramaya çalışıyordu. Kafesleri ve kuşları vardı. Kayaların altında kertenkeleler, böcekler arıyor, bütün hayvan ve bitkilerin adını biliyordu. Bundan dolayı ona okunacak koca bir kitap, çok güzel bir masal gibi gelen kırlara hayranlık besliyordu. Doğaya hayran olurken yaşamı seviyordu. Böylece Antonio ilk yıllarını okulla evi, çalışmalarıyla kitapları ve doğa incelemeleri arasında geçirdi. Her şeyin gerçeğine karşı duyduğu capcanlı merak bu zamanlardan yaşamının zirvesine kadar hep öyle gitti. Tabii sevgili küçükler, duygular kendisiyle arkadaşları ve öğretmenleri arasındaki ilişkiler de onu ilgilendiriyordu. Çocuk olmasına karşın iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan ayırmak gibi doğal bir yeteneği vardı. Bir gün oyun oynarlarken kardeşinin bir hayvanı kovaladığını görmüş ve onu tokatlamıştı. Bir başka gün öğretmenin bir arkadaşına yaptığı apaçık bir haksızlıktan ötürü bütün hoşgörüsünü ortaya koyacak sözler söyledi ve bütün sınıfı gürültü yaparak dersi engellemeleri için kışkırttı. Annesini çok seviyordu. Aynı sevgiyi sayısı çok olan kardeşlerine de duyuyordu. Ama ötekiler, kıvırcık saçların altında ateş gibi yanan pırıl pırıl gözlerle insanın içini okuyan bu sağlam karakterli ve tutkulu çocuğa hem biraz hayranlık duyuyor hem de ondan çekiniyorlardı. 20 yaşını geçince doğduğu yerlerden bıktığı için değil de çalışmalarını derinleştirmek, her an insanlarla ilişki kurmak isteği için de Sardunya'yı, ormanlarla kaplı tepelerini, yeşil vadileri, Gallura'nın sert kayalarını, Cantigasti Montenaro'nun tatlı inişlerini, ozanların kır türkülerini bırakıp gitti. Torres limanından Cenova'ya kadar yaptığı gemi yolculuğu sırasında tıpkı çok eskiden yaşamış gemiciler kadar meraklıydı. Cenova'ya varır varmaz bir süre liman tersanelerinde dolaşıp ihtiyar deniz kurtlarının, acemi tayfaların konuşmalarını dinledi. Daha yoğun bir yaşama başladı. Yaşamın insanların yumrukları içinde olduğunu hissetmeye başladı. Cenova'dan Torino'ya geçti. Burada edebiyat fakültesine yazıldı ve derslere devam etti. Ama kafasının içindeki doğaya ait yüzlerce sorudan sonra İtalya'ya bir zamanlar başkanlık etmiş bir profesörün Luigi Einaudi'nin iktisat derslerine devam eden Antonio şimdi de insan hayatını tanımanın susuzluğu içindeydi. Böylece bir yandan ruhunda yeni anlamlar, yeni idraklar, yeni ruhsal gereksinmeler alevlenirken bir yandan da içinde düşünce dünyasına karşı bir tutku büyüyordu. Hayata, hayatın yeni yanlarına yepyeni bir tutku ve merakla bakıyordu. Bu tutku ve merak onun aklı, namuslu olsun olmasın, dostunu ya da düşmanını başkalarının düşüncelerine saygı duyarak seviyordu. Ama haksızlık, kim yaparsa yapsın tüm haksızlıklar, Antonio'nun karşısına inatçı birer düşman olarak dikiliyordu. O zamanlar Torino, İtalya'nın iş ve çalışma savaşının verildiği en önemli kentiydi ve Gramsci artık bostanda kirpi avlamaya tutkun küçük Antonio değildi. Büyümüştü, artık tam bir insandı. Çalışan insanlarla gitgide daha genişleyen ve canlanan bu ilişki, onun yapısındaki özellikleri daha duyarlı ve keskin bir hale getirmiş, iyiliğinin ufuklarını daha da açmış, sevgi ve duygu gücünü artırmış, en önemlisi düşünceleriyle bir gerçeklik yaratma gereksinmesini duyurmuştu ona. İşte bu gereksinme, bu gerçeği bulabilme gereksinmesiydi ki onu herkesle her şeyi konuşmaya sürüklüyordu. Aslında her şeyi, insan gerçekliğini, onların duygularını, acılarını, sevinçlerini, düşlerini, umutlarını tanımak için işçilerin arasında onların her anını izleyerek yaşadı. Onları iş yerlerinin çıkışlarında bekledi, iş dünyalarını, düşüncelerinin derinliklerini tanıdı. İtalyan halkına sevinçlerle birlikte yas ve yoksulluk da getirmiş olan upuzun bir savaşın geçirildiği zamanlar olmasına karşın, Torino'daki işçiler kendi ekmeklerini korumak, ki o günlerde eksikliği duyuluyordu, zorunda kalmışlardı ve tabii doğal olarak Gramsci bu savunmayı varlığının bütün gücü ve sözlerinin tüm heyecanıyla besleyerek bu kavganın içinde buldu kendini. İşçiler onda başkanlarını ve yöneticilerini bulmuş, eylemlerinin yönetici kurul başkanlığına getirmek istemişlerdi. Daha sonra da onu parlamentoya milletvekili olarak seçtiler. Gramsci ne içinde ne de dışında en küçük bir gösterişi olmadan çok sade giyinirdi. Cepleri kitaplarla, kafası fikirlerle dolu, günün ilk ışıklarına dek arkadaşlarıyla tartışarak yürürdü. Hayvanları sevmeye devam ediyordu. Bir biyografi yazarı şöyle diyordu. O en çok kuşları severdi. Torino'da en sevdiği yer Avrupa Oteli'nin karşısındaki vitrini kuşlarla dolu küçücük dükkanın önüydü. Castello meydanından gelen güneşin ışıttığı kafeslerin içindeki bu canlı kuşlarla çok güzel hayvan mumyaları değiştiriliyordu bu dükkanlarda. Gramsci'nin ölü ya da canlı hayvanlara bakarken tatlı bir düşle gözlerindeki o olağanüstü insanca bakışlarını hiçbir zaman unutamam. Torino, İtalya'dan sonra Gramsci başka toprakları, başka halkları ve ulusları tanıdı. Almanya, Fransa ve Rusya'ya gitti. Rusya'da bütün yaşamının en sadık yoldaşı, iyi yürekli Julia ile evlendi ve gene burada ilk çocuğu Delio doğdu. Ama ikinci oğlu Giuliano'yu hiçbir zaman göremedi. Onu hiç tanımadı, hiç öpemedi, hiçbir zaman çocuklarına babalık yapamadı. Çocuklarının büyüdüğünü ona kanıtlayan tek şey fotoğrafları oldu. İtalya'ya işine, özgürlük için yaptığı savaşa döndüğü zaman onu tutukladılar. Giulia'nın kız kardeşi Tanya ona acılarını unutturmak için elinden geleni yaptı. Ama hapishaneye geçirdiği 7 yıldan sonra Gramsci öldü. Sevgili küçük okurlarım, her devirde toplumun düşman olarak gördüğü insanlar yaşadı ve onları ya hapishaneye ya da zindanlara attılar. Bu insanlar hiç kimseye hiçbir kötülük yapmamışlardı. Tersine kardeşlik ve iyilikle dolu insanlardı. Ama hapiste Gramsci hiçbir zaman boyun eğmedi, yıkılmadı. Düşünmeye, okumaya, yazmaya devam etti. Ruhunun ve bilincinin büyük nimetleri onun ölümcül yalnızlığının çemberini kırdı. Böylece asla yalnızlık çekmedi. Başkalarının, ona gitgide daha fazla inananların, çocukları Delio ve Giuliano'nun hayatını yaşamaya devam etti. Bir fotoğraftan, bir mektuptan, bir sözcük ya da bir gazete ve kitaptan doğan görünmez iplikçikler onu dış dünyaya bağlıyordu ve dış dünya onun için bir büyüden farksızdı. Böylece kendi kafası ve sevgili yakınları arasında mucizevi bir konuşma doğdu. Delio'nun dersleri ve Giuliano'nun oyunları üstüne nasıl hiçbir şey gözünden kaçmadıysa, gündelik olaylar ve haberlerden de hiçbir şey kaçırmadı. Böylece bu iç konuşmalardan, birazdan okuyacağınız bu mektuplar ve masallar doğdu. Bu mektuplar ve masallar size, Gramsci'nin yaşamındaki moral gücünün, ruh aydınlığının, bir tutukluluğun acı ve katılıklarına nasıl baş edirdiklerini çok iyi anlatacak. Sönmez bir alev gibi ruhundan fışkırıp gelen bu enerji bize bu mektupları armağan etmiştir. Giuseppe Ravagnani. Birinci mektup. Bir yılbaşı serüveni. Çok sevgili Tanya, bugün sana yaşantımın belli bir yanını tanıtacak ve seni eğlendirecek çocukluğumda geçmiş bir yılbaşı anımı anlatmak istiyorum. 14 yaşındaydım ve oturduğum kasabadan aşağı yukarı 18 kilometre uzakta olan Santurlu-Surgiu'nun ortaokulunun 3. sınıfına gidiyordum. Ertesi gün bizi evlerimize götürecek otobüsü beklemek yerine ailelerimizle 24 saat daha fazla kalabilmek için bir arkadaşımla birlikte 23 Aralık günü öğle yemeğinden sonra yola koyulduk. Yürü yürü ıssız ve bomboş bir yolun ancak yarısına gelebilmiştik. Sol yanda yoldan 100 metre kadar içeride maki topluluklarıyla birlikte bir sıra kavak ağacı uzanıyordu. Birden başımızın üstünde bir tüfek patladı. Kurşun vınlayarak 10 metre kadar yukarımızdan geçti. Bir kaza sonucu patlamış bir tüfek sanıp rahatça yürümeye devam ettik. Daha alçaktan atılan ikinci ve üçüncü kurşunlar hedefin gerçekten de biz olduğumuzu anlattı. Bunun üstüne kendimizi bir su yoluna atarak uzun bir süre yere yapışık bekledik. Ayağa kalkmayı denediğimizde yine bir patlama duyuldu. Böylece her seferinde tam yola çıkmaya karar verip de sürünerek ilerlediğimizde tekrarlanan patlamalar aşağı yukarı 2 saat kadar sürdü. Mutlaka bizi korkutarak eğlenmek isteyen bir izci grubuydu bu. Ama ne de güzel bir yılbaşı şakası değil mi? Yorgunluktan bitkin ve üstümüz başımız çamur içinde gece karanlığında eve vardık. Evdekileri korkutmamak için kimseye hiçbir şey söylemedik. Ama o kadar da çok korkmamıştık. Çünkü daha sonraki bayram tatili yolculuklarımız hep kazasız ve rahat geçti. Seni sevgiyle kucaklarım. Antonio. Not: bu öykü gerçekten oldu. Bir haydutluk masalı değil. İkinci mektup. Büyüyünce ne olacağım? Sevgili Tanya, böylece yeni yılda başladı. Geleneklere göre yeni yıldaki yaşantımızı yeniden düzenlemek gerek. Ama düşündüğüm zaman hala böylesine bir düzenlemeyi başaramadığımı anlıyorum. Bu, düşünmeye başladığım ilk yıllardan beri bütün yaşamım boyunca her zaman benim için çok zor oldu. Her yılbaşı ilkokullarda şöyle bir ev ödevi verilirdi. Büyüyünce ne olacaksınız? Bu çetin soruyu başka hiçbir şey düşünmeksizin arabacılık yapmayı seçerek ilk kez 8 yaşımda cevaplandırdım. Arabacılığın yararlı ve eğlendirici her özelliği içinde taşıdığına inanmıştım. O kamçısını şöyle bir şaklatıp atlarını yönetiyor ama aynı zamanda soylu, insanca bir iş yapıyor ve günlük ekmeğini kazanıyordu. Aslında hafif diyebileceğim nedenlerle ertesi yılda bu düşünceye bağlı kaldım. Eğer içten olsaydım en çok mübaşir olmak istediğimi söylerdim. Neden mi? Çünkü o yıl kasabamıza kara, sevimli mi sevimli, süslü püslü bir köpeği olan yaşlı bir mübaşir gelmişti. Küçük köpeğin kuyruğunda kırmızı bir kurdele, sırtında kareli bir yelek vardı. Tasması pırıl pırıldı. Bu sevimli köpeği sahibinden ve onun işinden ayrı olarak düşünemiyordum. Dış görünüşüyle beni kendine çeken bu işten üzülerek vazgeçtim. Bu dış görünüş son derece mantıklı ve en büyük görev kahramanlarının bile yüzünü kızartacak kadar katı, eksiksiz bir ahlak görüşünü yansıtıyordu. Evet, mübaşirliğe ve böylesine olağanüstü bir köpeğe layık değildim. Krallık anayasasının 84 maddesini ezbere bilmiyordum. Gerçekten bilmiyordum. İlkokul 2. sınıfı bitirmiştim ve Kasım'da 3. sınıfı atlayıp 4. sınıfa doğrudan geçme sınavlarını vermeyi düşünüyordum. Çok başarılı bir öğrenci olduğuma inanıyordum. Ama ilk soruyu yanıtlamak için öğretmenin karşısına dikildiğimde şu soruyla burun buruna geldim. Anayasanın 84 maddesini biliyor musun bakalım? Daha önceleri bu 84 maddeyi bir an bile aklımdan geçirmemiştim. Yalnızca kitabımdaki yurttaşın görev ve haklarını çalışmıştım. Bu olay üzerimde korkunç bir tokat etkisi uyandırdı. Bir süre önce 20 Eylül'de yapılan bir fener alayına elimde bir fenerle ilk kez katıldığımda ötekilerle birlikte "Yaşasın Caprera aslanı, yaşasın Stagliano şehidi." Stagliano şehidi ya da peygamberi diye bağırılıp bağırılmadığını hatırlamıyorum. Belki bu değişiklik olsun diye her ikisi de söylenmişti. Diye bağırırken bile bu kadar çok etkilenmemiştim. Bir yandan girişken ve iyi bir vatandaş olurken, bir yandan da sınıfımı geçmiş, seçmenlik hakları ile ilgili olan bölümleri çok iyi öğrenmiştim. Ama anayasanın 84 maddesini bilmiyordum. Nasıl bir vatandaştım öyleyse? Mübaşir olmak için nasıl yanıp tutuşabilir, hangi hakla kırmızı boyun bağlı yelekli bir köpek isteyebilirdim? Mübaşirlik devletin gedik taşlarından biridir. Ben çok önemli bir gedik taşı olduğuna inanıyorum. Ama aynı zamanda yasaları çiğnemek isteyen baskılara karşı bir yasa bekçisi ve kilididir. Ve ben bu 84 yasayı bilmiyordum. Böylece tekrar sınırlarımı daralttım. Boyun bağsız ve yeleksiz de olsa bir köpeğe sahip olabilen arabacılığın erdemlerini bir kez daha göklere çıkardım. Görüyorsun, son derece katı ve biçimleri önceden düzenlenmiş tasarılar bir görev bilinci olduğu zaman nasıl da katı gerçeğe çarparak parçalanıyorlar. Seni kucaklarım, Antonio. Birinci ayrımın sonu, sayfa 19.